Ayrım 8.
O gün akşama doğru başı göklere eren Santaş yamaçlarından bir rüzgar koparak ortalığı allak bullak etmişti. Çıkan fırtına önüne kattığı yaprakları ormanın üstünden aşırarak büyük bir uğultuyla çevire çevire dağlara doğru sürükledi. Birden hava karardı, göz gözü görmez oldu. Sonra kar başladı. Yeri göğü beyaz bir duman kapladı. Bora birden tipiye dönmüştü. Ağaçlar köklerinden koparcasına sallanıyor, ırmağın suları sağa sola savruluyordu. Hemen hayvanları ağıla kapattılar, avluda ellerine geçen öteberiyi içeriye aldılar. Güçlerinin yettiği kadar odunu eve taşıdılar. Ondan sonra burnunu dışarı uzatabilirsen uzat. Birdenbire bastıran, zamansız tipi de bundan başka yapılacak bir şey yoktu zaten. Rüzgarın uğultusuna kulak kabartan dede ikide bir pencereye gidip dışarıya göz atıyordu. Sobayı tutuşturmuştu. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyordu. Pencerenin önünde döne döne yağan karın karanlığından başka bir şey yoktu. Bu da ne ola ki diye söylenip duruyordu. Onun böyle söylenerek gidip gelmesine sinirlenen nine, gezinip durma herif, otur oturduğun yerde diye çıkıştı. Bu da ne ola diye sormaz mı? Ne olacak görmüyor musun? Kış bastırdı. İyi ama böyle durup dururken birdenbire mi? Neden olmasın? Gelirken bir de sana mı danışacaktı? Canı öyle istemiş, geldi işte. Baca uğulduyordu. Çocuğun içine bir korku düştü. Dedesine yardım edeyim derken soğuktan donmuştu. Neyse ki çok geçmeden soba yanmaya başlamış, içerisi ısınmıştı. Odanın havası çam dumanı ve sıcak reçine kokusuyla dolunca çocuk ısınıp kendine gelebildi. Akşam yemeğini yediler, sonra da yattılar. Dışarısı ana baba günüydü. Kar durmadan yağıyor, rüzgar bütün şiddetiyle uluyordu. Pencerenin dışındaki uğultuya kulak kabartan çocuk, kim bilir şimdi orman ne denli korkunçtur diye düşündü. Hele bir takım anlaşılmadık sesler, bağırıp çağırmalar duyunca tüyleri diken diken oldu. Sanki avluda birbirlerine seslenen insanlar vardı. Yoksa ona mı öyle geliyordu? Gecenin bu saatinde ırmak kıyısında kim olabilirdi? Fakat dedeyle nine de kulak kesilmişlerdi. Gelenler var dedi nine. Dede pek emin değildi. Bana da öyle geliyor dedi. Sonra birden telaşlandı. Bu saatte dışarıda insanın ne işi vardı? Hemen giyinmeye başladı. Nine de ivediyle kalkıp lambayı yaktı. Çocuk iyice korkmuştu. Niye yaptığını bilmeden kalktı, üstünü başını giydi. Bu arada bağırışmalar iyice yaklaşmıştı. Şimdi avludan ayak sesleri, konuşmalar duyuluyordu. Sonra evin önünde biriken karı tepeleyerek yürüyen birkaç kişi kapıyı dövmeye başladılar. ''Açın kapıyı, donuyoruz. Kimsiniz siz? Korkmayın, yabancı değiliz.'' Mumun kapıyı açtı. Açmasıyla birlikte rüzgar, kar ve soğuğun ardından gündüzleyin oğlanın gördüğü Arça Vadisi'ne kuru ot getirmeye giden sürücüler daldı içeriye. Gözleri tipiden kapanmasına karşın çocuk onları hemencecik tanımıştı. Ona rozet veren Kulubek de aralarındaydı. İnleyip duran birini koltuklamışlar, ayakları yerde sürüne sürüne içeri sokmaya çalışıyorlardı. Onların bu durumunu gören ev halkının telaşı daha bir arttı. Tanrı korusun diye bağırdılar dedeyle nine. Yoksa başımıza bir iş mi geldi? Sonra anlatırız dedi Kulubek. Dışarıda 7 arkadaşımız daha var. Allah veri de yollarını şaşırmasalar. Sonra inleyip duran arkadaşına, hadi otur şuraya, ayağını burkmuşsun diyerek sobanın yanındaki çıkıntıya oturttu. Kulubek'in söyledikleri dedeyi iyice kaygılandırdı. Arkadaşlarınız nerede kaldı? Gidip de getireyim şunları. Torununa döndü. Hadi koş, Seyit Ahmet'e haber ver. Elektrik fenerini alsın, gelsin hemen. Çocuk dışarı fırladı ama o anda soluğu kesildi. O korkunç anı yaşamının sonuna dek bir daha unutmayacaktı. Sanki ıslık çalan, salkım saçak soğuk bir canavar boğazına sarılmış, sıktıkça sıkıyordu. Fakat çocuğun gözü yılmadı. Boğazını canavarın pençesinden kurtarıp başını kollarının arasına alarak Seyit Ahmet'lerin evine doğru hızla koştu. Aradaki uzaklık 20-30 adım olmasına karşın tipiyle boğuşurken savaşçılarını kurtarmaya koşan bir yiğide benzetiyordu kendini. Yüreği cesaretle doluydu. Karşısında hiçbir engel tanımıyordu. Kendisine karşı duyduğu bu sonsuz güvenle Seyit Ahmet'lere doğru koşarken insanın soluğunu kesecek bir sürü kahramanlık sahneleri düşledi. Uçurumlardan aşıp dağdan dağa sıçrıyor, düşman ordularını kılıçtan geçiriyor, ateşte yananları, ırmakta boğulanları kurtarıyor, tepkili av uçağına binip arkasında kızıl bayrak dalgalanırken önünde dağ bayır demeyip kaçan kıllı siyah bir canavarı kovalıyordu. Tepkili uçağıyla kartal gibi düşmüştü düşmanın peşine. Makinalı tüfeğiyle düşmana mermi yağdırırken vur, öldür faşisti diye bağırıyordu. Boynuzlu geyik ana her yerde yanındaydı. Onunla övünç duyuyordu. Seyit Ahmet'in kapısına varınca boynuzlu geyik ana, şimdi de oğullarımı, genç sürücülerimi kurtar dedi ona. Çocuk, kurtaracağım geyik ana, yemin ederim kurtaracağım diyerek kapıyı yumruklamaya başladı. Aç kapıyı Seyit Ahmet amca, çabuk bizimkileri kurtaralım. Çocuk bu sözleri öyle heyecanla söylemişti ki Seyit Ahmet'le Gülcemal korkudan az kalsın küçük dillerini yutuyorlardı. Kimi kurtaracağız, ne var ne oldu? Dedem elektrik fenerini alıp gelmeni söyledi. Devlet çiftliğinin sürücüleri yollarını yitirmişler. Hay aptal hay diye homurdandı Seyit Ahmet. Şöyle söylesene şunu. Hemen hazırlığa koyulan Seyit Ahmet'in sözleri çocuğa hiç dokunmadı. Evlerine varana dek gösterdiği yiğitlikleri, verdiği şeref sözünü o nereden bilecekti? Hatta dedesiyle Seyit Ahmet'in sürücülerin yedisini birden hemen evlerinin yakınında bulup getirmeleri onu hiç şaşırtmadı. Oysa başka türlü de olabilirdi. Tehlike atlatıldıktan sonra insana kolay gelir. Neyse, yolunu yitirenlerin hepsi de bulunmuştu. Seyit Ahmet gelen 7 kişiyi evine aldı. Orospulu uyandırıp 5 kişiyi de onun evine konuk ettiler. Kalanlar ise Momu dedenin evine doluştular. Bora dağlarda uluyup duruyordu. Çocuk bir an dışarıya çıkıp baktı. Yer gök birbirine karışmıştı. Neresi sağ, neresi sol belli değildi. Karanlık gecede tipi bütün şiddetiyle sürüp giderken kar diz boyu yükselmişti. Bütün sürücüler bulunduktan, herkesin sırtı ısınıp donma korkusundan kurtulduktan sonra Mumun dede çekine çekine gençlerden başlarına geleni sordu. Oysa daha sormadan yolda tipiye yakalandıklarını bal gibi biliyordu. Onlar anlatırken dedeyle nine derin derin iş çekerek aman Tanrı korumuş diyorlardı. Başlarına daha kötü bir şey gelmediği için de ellerini göğüslerine koyup Tanrı'ya dua ediyorlardı. Nine sıcacık çaylarını verirken gençlere üstünüze başınıza bakın bir kere, bu kadar hafif giyinilir mi hiç diye çıkıştı. Dağa çıkan insan en başta sıkı giyinmeli. Bunlar çocuk daha, akılları bir karış havada. Şehirliler gibi hafif giyinip caka satacaklar. Ya bir de yolunuzu şaşıp sabaha dek dağlarda kalsaydınız ne olacaktı? Tanrı göstermeye donar, hiçbiriniz kurtulamazdınız. Böyle olacağını nereden bilelim dedi Kulubek. Sıkı giyinmek için bir sebep göremedik. Hava soğusa bile arabalarda kaloriferler var. Evinin içinde oturuyormuşsun gibi. Direksiyonu çevir dur. Görmüyor musunuz uçaklar ne kadar yüksekten uçuyor. Yukarıdan bakınca dağlar birer tümsek gibi görünür. Uçağın dışında soğuk -40 dereceyken içeride herkes gömlekle gezer. Çocuk sürücülerin arasına serilmiş bir koyun postunda yatıyordu. Kulubek'e iyice sokulmuştu. Büyüklerin anlattıklarını can kulağıyla dinliyordu. Ansızın bir fırtına çıkıp bu insanları onlara sığınmaya zorladığı için onun içten içe sevindiğini kim nereden bilecekti? Fırtınanın dinmemesini, gelenlerin hiç olmazsa 3 gün daha onlarda kalmalarını yürekten diliyordu. Evlerinde istedikleri kadar otursunlardı. Onlarla birlikte olmak çok hoşuna gidiyordu. Anlaşıldığına göre dedesi hepsini de tanıyordu. Kendilerini tanımasa bile annelerini babalarını biliyordu. Dedesi neredeyse böbürlenerek ona işte buğulu ağabeylerini gördün dedi. Nasıl hepsi de boylu poslu aslan gibi değil mi? Tanrı güçlerini kuvvetlerini arttırsın. Onları iyi tanı. Hiç unutmam 942'de bir kış günü bizleri yapı işleri için Magnitogorsk'a götürmüşlerdi. Dedesi onun dinleye dinleye ezberlediği bir öyküyü yeniden anlatmaya başladı. Savaş yıllarında ülkenin 4 bir köşesinden gelen kalabalık bir işçi ordusunu Magnitogorsk'ta boy sırasına dizmişlerdi. Kırgızlar bodur oldukları için sıranın en sonundaydılar. Yoklama yapıldıktan sonra paydos vermişlerdi. Tam o sırada kızıl saçlı, çam yarması gibi iri yarı bir adam yanlarına sokularak "Kimsiniz siz? Mançuryalı mısınız?" diye sormuştu alay edercesine. Aralarında yaşlı bir öğretmen vardı. Berikine dönerek "Biz Kırgızız" demişti. "Bir zamanlar buraya yakın bir yerde atalarımız Mançuryalılarla savaşırken daha Magnitogorsk'un adı bile yoktu. O zaman bizler de senin gibi uzun boyluyduk. Hele bir savaş bitsin, bak o zaman boyumuz nasıl uzuyor. Çok eski günlerin bu olayı birden hatırına gelmişti dedenin. Sevincinden ağzı kulaklarına vararak konuklarını teker teker süzdü. Nasıl, haklı değil miymiş bizim öğretmen? Kente gittiğimde yollardan geçerken hep bakarım. İnsanlar güzelleştiler. Boyları daha bir uzadı. Eski günlerde böyle miydi ya? Gençler anlamlı anlamlı gülümsediler. Belli ihtiyar çenesi düşüğün biriydi. Birisi dayanamadı. Boyumuz posumuz yerinde ama kamyonlardan birinin şarampole yuvarlanmasını önleyemedik. Bu kadar adamın gücü yetmedi işte dedi. Dede onları haklı çıkarmaya çalışıyordu. Ona güç kuvvet yeter mi oğul? Hem tipili bir havada tıklım tıklım ot dolu. Hadi olur böyle şeyler. Tanrı vere de yarın rüzgar kesilseydi. Ondan sonrası kolay artık. Gençler Arça Vadisi'nin yukarılarına ot yüklemeye gelişlerini anlatmaya başladılar. Yaylanın otları koca koca üç yığına istiflenmişti. Kamyonlar otları yığınların üçünden birden alıyorlardı. Arabaların arkaları ev boyu yükselmişti. Otların üstündekiler aşağıya ancak ipe tutunarak iniyorlardı. Kamyonlar tıka basa doldurulmuş, tekerleklerinden ön camlarından bir de burunlarından başka hiçbir yerleri görünmez olmuştu. Artacak otun ertesi yıla kalacağını bildikleri için hepsini birden taşımak istiyorlardı. Ellerini çabuk tutmuşlardı. İşi bitenler kamyonlarını bir kenara çekerek ötekilere yardım ediyorlardı. Hemen hemen bütün otu yüklemişler, geriye iki kamyonluk kalmıştı. Bir sigara molası verdikten sonra kimin nereye gideceğini kararlaştırıp konvoy halinde yola çıkmışlardı. Yalnız aşağı inerken çok dikkatliydiler. Arabaları ağır ağır sürüyorlardı. Kuru ot ağır bir yük değildi ama havaleliydi. Dar yollarda, keskin dönemeçlerde tehlikeli durumlarla karşılaşıyorlardı. Böylece yola düşmüşlerdi ama ileride onları bekleyen tehlikelerden haberleri yoktu. Ağaç sırtlarından aşıp boğazı geçiyorlardı. İşte ne olduysa orada olmuştu. Akşam üzeriydi. Tam boğazdan çıkacakları sırada birden fırtına patlamış, arkasından kar başlamıştı. Kulübek, hem öyle bir kar ki bir anda sırtımı sırılsıklam oldu diye sürdürdü konuşmasını. Karanlıkta göz gözü görmüyordu. Rüzgar çarptıkça sanki direksiyonu insanın elinden söküp alacak gibi oluyordu. Araba ha devrildi ha devrilecek diye korkudan ödüm patlıyordu. Gündüzleyin bile çetin olan böyle bir yolla kalk da geceleyin baş et bakalım. Küçük oğlanın soluğu kesilmişti. Kulübek'i dinlerken gözlerini ondan bir an ayırmıyordu. Öyküde anlatılan rüzgar dışarıda durmamacasına uluyor, tipi bütün şiddetiyle savruluyordu. Sürücülerin, yükleyicilerin çoğu soyunmadan, çizmelerini çıkarmadan döşemeye kıvrılı kıvrılı vermişlerdi. Onların geçirdiği korkuyu Kulübek'i dinlerken şimdi de ince boyunlu, kepçe kulaklı oğlan yaşamaktaydı. Birkaç dakika sonra yol iz seçilmez olmuştu. Kamyonlar körün sopasından ayrılamadığı gibi birbirinin peşinden bir adım olsun ayrılmıyorlar. Yoldan sapmamak için işaret üstüne işaret veriyorlardı. Kar duvar çekilmişçesine farların ışığını örtüyor, siliciler ön camları temizlemeye yetişemiyorlardı. Önlerini görmek için camdan başlarını çıkarmak zorunda kalıyorlardı. Çok zor bir yolculuktu bu. Kar yığıldıkça yığılıyordu. Tekerlekler patinaj yapmaya başlamıştı. Bir yokuşun başına gelip duran kamyonlar, motorlar olanca gücüyle çalıştığı halde bir adım ileriye gidemiyordu. Bütün çabalar boşunaydı. Bunun üzerine sürücüler arabalardan çıkıp kamyondan kamyona sıçrayarak ve birbirlerine seslenerek konvoyun başında toplanmışlardı. Bir çıkış yolu bulmaları gerekiyordu. Ateş yakmak olanaksızdı. Kaloriferleri çalıştırıp oturmak, çiftlik merkezine kadar zor yetecek yakıtı hemen orada bitirmek demekti. Ama bunu yapmazlarsa %100 donacaklardı. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Her güçlüğü yenen teknik orada çaresiz kalmıştı. Fakat bir şeyler yapmalıydılar. Bir arkadaşları çıkıp kamyonlardan birinin otunu boşalttıktan sonra içine gömülmelerini önermişti. Gel gelelim, bağlar çözülünce otun bir demedi bile kalmayacak, rüzgarın önünde savrulup gidecekti. Kimsenin bundan kuşkusu yoktu. Bu arada kar iyice yükselmiş, tekerleklerin arası dolmaya başlamıştı. Elleri, ayakları donan gençler ne yapacaklarını bilemiyorlardı. İşte tam bu sırada daha biz Arça sırtlarından giderken şu bizim küçük buğulu kardeşe rastladığımızı anımsadım. Kulübek Momun'a torununu göstererek başını okşadı. Kamyonun yanında koşarken durmuştum. Ne durması? Birkaç laf bile etmiştik. Öyle değil mi küçük? Bak şuna, daha uyumamış. Oğlan gülümseyerek başıyla Kulubek'i onayladı. O sırada koltuklarının nasıl kabardığını, sevinçten yüreğinin nasıl küt küt attığını kimse bilemezdi. Nasıl sevinç duymasın ki, koca adam kalkmış ondan söz ediyordu. Hem de Kulubek gibi delikanlıların en güçlüsü, kuvvetlisi, en atağı, en yakışıklısı. Ah, büyüyünce o da Kulubek gibi olacak mıydı? Sobaya odun atan Mom'un torununu övdü. Benim oğlum öyledir. Konuşulanları dinlemeyi de pek sever. Bakın, kulaklarını sizden hiç ayırıyor mu? Nasıl oldu da bu delikanlı birden hatırıma geldi bilmiyorum. Hemen arkadaşlara, haydi arkadaşlar gidelim, orman korucuların evlerine sığınalım diye bağırmaya başladım. Rüzgarda sesim hiç duyulmuyordu. Arkadaşlar da bana bağırarak, nasıl varacağız oraya? Yaya gidemeyiz. Hem kamyonlar yolun ortasında bırakılır mı dediler. Ben de kamyonları yokuş yukarı itelim biraz dedim. Sonra tekrar iniş başlayacak. Santaş Vadisi'ne insek yeter. Oradan korucuların evlerine yürüyiveririz. Uzak değil. Ne demek istediğimi anlamışlardı. Hadi öyleyse, başa geç dediler. Hemen kolları sıvayıp en öndeki kamyondan başladık. Osman Ali'yi arabasına bindirdik. Ondan sonra hepimiz arkadan omuzlarımızla dayandık. Başlangıçta durum hayli iyi gidiyordu. Fakat sonra yorulmaya başladık. Ne var ki başlamıştık bir kere, geriye dönemezdik. İttiğimiz şey kamyon değil, koskoca bir dağdı sanki. Altına teker konulmuş, ot dağını yerinden oynatıyorduk. İtin arkadaşlar, dayanın diye avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Kardan, rüzgardan gözümüzü açamıyorduk. Motor patlarcasına uğulduyor, sanki acı acı bağırıyordu. Gücünün kertesinde zorlanıyordu zavallı. Alın bizden de o kadar. Neredeyse yüreğim parçalanacak, parça parça olacak sandım. Başım dönmeye başladı. Vah vah vah diye üzüntüsünü belirtti dedi. Çok çekmişsiniz oğlum. Ben onu bunu bilmem. Sizi boynuzlu geyik ana esirgemiş. Oğullarını %100 ölümden kurtarmış. Dinleyin bakın. Dışarıda tipi gene uluyor. Çocuğun gözleri kapanıyordu. Ne kadar uyumak istemese de göz kapaklarını aralamaya gücü yetmiyordu. İşte böyle dedesiyle Kulubek'in konuşmalarını parça parça dinlerken gerçekle düşü karıştırmaya başladı. Şimdi o da dağ başında kar fırtınasına yakalanan baba yiğitlerin arasındaydı. Önünde bembeyaz karla örtülmüş dik bir yokuş vardı. Tipi yüzünü kamçılıyor, gözlerini cayır cayır yakıyordu. Ev yüksekliğinde ot yüklü koca bir kamyonu itmekteydiler. Yokuş yukarı ağır ağır çıkıyorlardı. Kamyon sanki yerinden hiç kıpırdamıyor, hatta geri geri geliyordu. Hava zindan gibi karanlıktı, çok korkuyordu. Yüzünü dağlayan bir rüzgar vardı. Kamyon kayacak, geri geri gelecek, onu ezecek diye ödü patlıyordu. Fakat nereden çıktıysa birden boynuzlu geyik ana çıktı ortaya. Geyik ana hemen boynuzlarını takıp onlarla birlikte kamyonu yokuş yukarı itmeye başladı. Dayanın yiğitler, durmayın diye bağırdı çocuk. Kamyon kıpırdadı, ileri doğru yürümeye başladı. Yokuşu çıkınca artık kamyon kendi kendine gidiyordu. Böylece ikinci, üçüncü kamyonu, bütün ötekileri yokuş yukarı ittiler. Her seferinde boynuzlu geyik ana onlara yardım etti. Fakat onu kimse görmedi. Yanlarında geyik ananın bulunduğunu kendisinden başka bilen yoktu. Herkesin gücü kesilip de korkudan soğuk ter dökmeye başladıkları zaman hemen boynuzlu geyik ana yetişiyor, boynuzlarını takıp kamyonu itiyordu. Çocuk, dayanın, omuzlayın diye destekliyordu ağabeylerini. Hep de Kulubek'in yanında duruyordu. Bir ara Kulubek ona, bin arabaya dedi. Çocuk sürücü bölmesine atladı hemen. Kamyon homurdanıyor, zangır zangır titriyordu. Direksiyon kendiliğinden daha küçücük çocukken araba gibi oynadığı çember kadar rahat dönüyordu. Elindekinin oyuncak bir direksiyon olduğunu anlayınca oğlancağız utancından yerin dibine geçti. O sırada kamyon birden yana yatarak devrilmeye başladı ve devrilmesiyle parçalanması bir oldu. Utancından kahrolmuş çocuk. Şimdi Kulubek'in yüzüne nasıl bakacaktı? Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kulubek çocuğu uyandırdı. ''Hey, sana ne oluyor? Neden ağlıyorsun?'' Gözlerini açtı. Gördüklerinin düş oluşu onu çok sevindirdi. Kulubek çocuğu kucaklayıp yerinden kaldırdı, bağrına bastı. ''Kötü bir düş mü gördün? Çok korktun mu? Kahramanlar korkar mı hiç?'' Kulubek böyle diyerek rüzgardan çatlamış sert dudaklarıyla çocuğu öptü. ''Hadi ben seni yatırayım. Uyku zamanı geldi.'' Onu uyuyan sürücülerin arasına, postun üstüne yatırdı. Kendisi de yanına uzandı. Sonra yan yatarak onu iyice kendine çekti. Parkasının eteğiyle üstünü örttü. Dedesi çocuğu yavaşça uyandırdığı zaman daha çok erkendi. ''Hadi kalk oğlum. Kalk da sıkıca giyin. Bana yardım edeceksin.'' Pencereden donuk bir sabah aydınlığı düşüyordu. Akşamki konuklar nasıl yatmışlarsa öylece uyuyorlardı. Hadi keçe çizmelerini giy. Derisinin üstünden kuru ot kokusu geliyordu. Demek ki daha önce kalkıp atları yemlemişti. Keçe çizmelerini ayağına geçiren çocuk dedesiyle birlikte avluya çıktı. Her taraf karla kaplıydı ama rüzgar dinmişti. Yalnız şurada burada yerdeki karları hafifçe savuruyordu. Soğuk diye ürperdi çocuk. Zararı yok, hava açacağı benziyor. Olacak şey miydi yani? Daha ilk bozuşunda her tarafı allak bullak etti. Neyse, buna da şükür. Başlarına bir felaket gelmedi ya. 5 koyunun bulunduğu ağıla girdiler. Dedesi elleriyle yoklayarak direkte asılı duran feneri buldu, yaktı. Koyunlar bir köşeye kümelenmişlerdi. Dönüp onlara bakarken öksürmeye başladılar. Mumun torununa feneri vererek, "Al şunu da bana ışık tut," dedi. "Kara tokluyu keselim. Evimize birçok konuk geldi. Onlar daha uyurlarken etimiz hazır olsun." Oğlan feneri tuttu, kapı aralığından rüzgarın ıstığı arada bir duyuluyordu. Dışarısı hala alacakaranlık ve soğuktu. Yaşlı adam önce kapının arkasına bir kucak kuru ot attı. Sonra kara tokluyu otun yanına getirdi. Fakat onu yatırıp ayaklarını bağlamadan önce bir an duraklayarak yere çömeldi. "Feneri yere koy, sen de çömel." Ellerini genişçe açarak mırıldanmaya başladı. "Ey boynuzlu geyik anamız, soyumuzun ulu anası. Çocuklarımızı tehlikeden kurtardığın için, atalarımızı ak sütünle beslediğin için, koruyucu gözünü bizden ayırmadığın, hep bizleri düşündüğün için, kara koyun sana kurban olsun. Ne olur bizi dağda bayırda, coşkun sularda, kaygan yollarda yalnız bırakma. Senin çocuklarınız biz. Topraklarımızı terk edip gitme. Hep bizimle kal. Amin." Avuçlarını yüzüne kapatıp alnından çenesine doğru sıvazladı. Aynı şeyi çocuk da yaptı. Dedesi ondan sonra tokluyu verdi, ayaklarını bağladı. Eski kıvrak bıçağını kınından çıkardı. Çocuk fenerle dedesinin önünü aydınlatıyordu. Rüzgar iyice dinmişti. Güneş sağa sola kaçışan bulutların arasından bir iki kez korka korka baktı. Fırtınalı bir gecenin izleri her yerde görünüyordu. Şuraya buraya yığılmış kar tepecikleri, örselenmiş çalılar, dallarına binen karın ağırlığıyla eğilmiş fidanlar, devrilmiş yaşlı ağaçlar. Irmağın öbür yakasındaki orman sessiz, suskun ve ezik duruyordu. Sanki su dibe doğru çekilmişti. Kıyılarına örülen kar yüzünden sahiller daha bir dik görünüyordu. Suyun akışı iyice sessizleşmişti. Güneş bulutların arasından bir görünüp bir kayboluyordu. Ama çocuğun neşesi yerindeydi. Çevresinde can sıkıcı bir şey göremiyordu. Geçen gecenin korkuları atlatılmış, kaygıları unutulmuştu. Yerdeki karın ona bir engeli yoktu. Hatta çok hoşuna gittiği için ayaklarının altında kar topakları fırlatarak sağa sola koşturuyordu. Evin içerisi insanla dolduğu için, ağabeyleri uykularını almış olarak kalktıkları için, kesilen koyun kavurmasını yerken konuşmalarla kahkahalar karıştığı için büyük bir sevinç içindeydi. Derken güneş de kendini toparlamaya başladı. Şimdi bulutlar arasından daha sık çıkıyor, her çıkışta uzun süre parlıyordu. Hava az da olsa ısınmıştı. Vakitsiz düşen kar daha çok yollarda, patikalarda olmak üzere şurada burada eriyordu. Ne var ki sürücülerle yardımcıları gitmek için hazırlanınca çocuğu bir kaygı aldı. Hepsi avluya çıkmışlardı. Gösterdikleri konukseverlikten dolayı ev sahiplerine uzun uzun teşekkür ettiler. Mumun dede ile Seyit Ahmet onlarla birlikte gitmek için atlarına bindiler. Dedenin kucağında bir demet odun vardı. Seyit Ahmet de yanına çinko bir kap almıştı. Donan motorlara sıcak su koyacaklardı. Kalabalık avludan çıkarken çocuk da arkalarından koştu. "Dede, beni de al, ben de sizinle geleceğim." "Bak oğlum, benim kucağımda odun var. Seyit Ahmet dayın da kap götürüyor. Oraya kadar bu karda yürüyebilir misin? Ayrıca senin yapacağın bir iş de yok." Çocuk somurtarak küsünce Kulubek onu elinden tuttu. "Hadi sen de gel bakalım. Dönüşte dedenin atına binersin." Böylece arça sırtlarından inen yolun ayrılış noktasına doğru yürümeye başladılar. Yollarda bir hayli kar vardı. Baba yiğit delikanlılara ayak uydurmak kolay olmadığı için çocuk az sonra yorulmaya başladı. Bunun üzerine Kulubek, "Gel seni sırtıma bindireyim," dedi. Çocuğu tuttuğu gibi omuzlarına aldı. Sanki onu her gün sırtında taşıyormuş gibi çok rahat yürüyordu. Kulubek'in yanında yürüyen sürücü, "Yahu Kulubek, senin çocuk taşımaya alışık bir halin var," dedi. Daha olmasın mı? Küçüklüğümden beri kardeşlerimi sırtımda taşıdım. 6 kardeştik biz. Ben en büyükleriydim. Annemle babam tarlada işte olurlardı. Kız kardeşlerim evlendiler. Çoluğa çocuğa karıştılar. Askerden dönünce hemen iş bulamamıştım. Bekar da olduğum için kız kardeşlerimden en büyüğü bana, "Ağabey, gel de bizimle kal. Çok iyi çocuk bakıyorsun," dedi. Ben de ona, "Artık yetişir," dedim. "Bundan sonra kendiminkilere bakacağım." Böyle havadan sudan konuşa konuşa yürüyorlardı. Kulübek gibi bir baba yiğit, sırtına binmek oğlanın çok hoşuna gidiyordu. Keşke benim böyle bir ağabeyim olsaydı diye geçirdi içinden. O zaman kimseden korkum olmazdı. Sıkı mı orospul dedeme bağırsın ya da birine elini sürsün? Kulübek'in sertçe bir bağırışıyla hemen yola gelirdi. Bir önceki gece bırakılan ot yüklü kamyonlar kavşağın 2 kilometre yukarısında bekliyordu. Onları karların altında görenler tarlada kışlık ot yığınları duruyor sanırdı. Bu duruşlarıyla da yerlerinden kıpırdatılamazmış gibi bir görünüşleri vardı. Önce ateş yakıp su ısıtıldı. Öndeki kamyonun radyatörüne sıcak su koyarak kol demirini çevirdiler. Motor hırıldaya zırıldaya çalışmaya başladı. Ondan sonra işler kolaylaştı. Çalışan kamyon bir sonrakini yedeğinde çekerek çalıştırdı. Böylece konvoydaki bütün kamyonlar sırayla yürümeye başladılar. Bütün kamyonlar çalışınca ikisinin yardımıyla geceleyin şarampola düşen kamyonu çekip çıkardılar. Bu kurtarma işine hepsi birden 4 elle sarılmışlardı. Hatta çocuk bile kamyonun bir köşesinden tutmuştu. Gel gelelim bir yandan da birinin çıkıp ayağımızın altında ne dolaşıp duruyorsun diye bağırmasından korkuyordu. Fakat ne kimse ona bir şey söyledi ne de bir kovan çıktı. Belki Kulübek sesini çıkarmadığı için ötekiler de bir şey dememişlerdi. Çünkü Kulübek arkadaşlar arasında sevilen sayılan biriydi. Sürücüler bir kere daha vedalaştıktan sonra arabalar önce ağır ağır sonra gittikçe hızlanarak yola dizildiler. Karla örtülü düzlükte bir sıra kamyon vardı şimdi. Boynuzu geyikanının çocuklarının çocuklarıydı bu gidenler. Fakat onlardan hiçbiri çocuk hayalinin canlandırdığı geyik ananın kimseye görünmeden en önde gittiğini bilmiyorlardı. Oysa geyik ana konvoyun başında sıçraya sıçraya hızla koşuyordu. Çetin yollardaki kazalardan, yuvarlanan kayalardan, düşen çığlardan, sisten, kar fırtınasından onları hep o koruyacaktı. Yüzyıllar süren göçebelik yaşantısı Kırgızlara yollarda az mı çektirmişti? Daha şafak sökmeden kara tokluyu kurban keserken dedesinin boynuzlu geyik anadan istediği aynı değil miydi? Yolcular gitmişlerdi. Çocuk da onlarla birlikte ama hayalinde. Kamyonda Kulübek'in yanında oturuyordu. Ona "Kulübek ağabey, şimdi önümüzde boynuzlu geyik ana koşuyor," dedi. "Vay canına," diye şaşırdı Kulübek. "Doğru, vallahi bak işte." Onu daldığı düşlerden dedesi uyandırdı. "Daha ne dikilip duruyorsun oğlum, hadi bin de eve gidelim." Böyle söyleyerek attan aşağıya eğildi, çocuğu kaldırıp eğere önüne oturttu. Ondan sonra üşüyüp üşümediğini sorarak kürkünün eteğiyle onu güzelce örttü. Daha o zaman okula gitmiyordu. Ama şimdi sıkıntılı uykusundan uyanırken şöyle düşünüyordu. "Peki yarın okula nasıl gideceğim? Hastayım işte. Hiç iyi değilim." Sonra gene dalıyordu. Öğretmeninin tahtaya yazdıklarını defterine çekiyordu düşünde. At, ata, taka, at, ata, taka. Birinci sınıf kitabındaki bu sözcüklerden sayfalar dolusu yazdı. Bütün defteri bitirdi. Sonunda yorularak gözleri kararmaya başladı. Gövdesi ateşten cayır cayır yanıyordu. Gözlerini açtı. Yorganı üstünden atıp üşümeye başlayınca bu sefer de kötü kötü şeyler görüyordu. Bazen balık olup buz gibi ırmakta yüzüyor ama beyaz gemiye doğru koştuğu halde yanına varamıyordu. Bazen tipiye yakalanmış görüyordu kendisini. Soğuk, bulanık bir tipi de kuru ot yüklü arabalar yokuşu tırmanırken birden patinaj yapmaya başlıyorlardı. Kamyonlar çocuk gibi ağladıkları halde yerlerinden bir adım kıpırdamıyorlardı. Fırfır dönen tekerlekler döndükçe kızarıyor, sonra ateşten çember gibi alev alev yanıyordu. Sonra geyik ana yetişerek kamyonu boynuzuyla itmeye başlıyordu. Çocuk da olanca gücüyle yardım ediyordu ona. Bedenini buram buram ter basıyordu. Derken ot yüklü kamyon birden beşik oluyordu. Boynuzlu geyik ana ona, "Hadi çabuk koşalım. Bu beşiği Bekey teyzenle orospul eniştene götürelim," diyordu. Böylece koşmaya başlıyorlardı. Ama çocuk geyik anaya yetişemiyordu. Ta ileride karanlıkta beşiğin çıngırağı çın çın ötüyordu. Çocuk da bu sese doğru koşuyor, koşuyordu.